TR724 ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de yaşanan işkenceler gündeme getirilmeye çalışıldıkça meclis tarafından reddediliyor ya da görmezden geliniyor. Murat Boşçu ve eşi Müberra Boşçu 2017 yılının Ekim ayında evlerine yapılan hukuksuz baskının sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Müberra Hanım 14 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi fakat eşi Murat Bey hala tutuklu. Üç çocuk annesi Müberra Hanım konuğumuz olacak. Kendisini yayınımıza davet etmeden önce kendi ifadelerinden bir bölümü aktarmak istiyorum size. Müberra Hanım ifadelerinde şöyle diyor bir bölümünde. Gece 12'de 3 erkek beni gri Doblo bir arabaya bindirdiler. Az ileride duran sivil araca da eşim Murat Boşçu'yu bindirdiler. Yanına oturdular. Gecenin zifiri karanlığında 2 kişi önde, 1 kişi yanımda. Nereye gittiğimi bile bilmeyerek kaçırıldığımızı düşündüm. Çok karanlık olduğu için yanımda oturan kişilerden de ne yapacaklarını bilemediğim için çok korktum. Sadece dua ediyordum. Çok titredim. Dilim damağım kurudu. O zaman şeker hastasıydım. Sürekli su yudumluyordum. Bununla bile dalga geçtiler. Akşam ciğer mi yedin yoksa diye. İlk olarak Afyon Devlet Hastanesi'ne götürdüler bizi. Eşim Murat Boşçu ve beni acil girişinden içeri aldılar. E-nabız sisteminden görebiliyorum şu anda bu kaydı. 18 Ekim 2017 gece saat 00:05'te İbrahim Ethem Aslan isimli acil girişindeki doktor herhangi bir darp var mı, şikayet var mı diye sordu. Ben de bileklerimi sıkan kelepçeyi gösterdim. Aynı doktor hemen yan tarafımda duran eşim Murat Boşçu'ya da aynı soruları sordu. Eşim Murat Boşçu da ellerim 2 saattir kelepçeli, ellerim şişti deyip kollarını gösterebildi sadece. Doktor tamam dedi, geçti. O sırada ben eşim Murat Boşçu'nun yanına gittim. Gözlerinin içine bakarak nasıl bir şey yok, bu adam seni dövmedi mi kaç saattir, darp edilmedin mi diye söylerken uzun olan adam yok dedi. Yok dedi ya işte, eşin yok diyorsa yoktur dedi. Belli ki eşim Murat Boşçu'yu da tehdit etmiş. Eşim Murat Boşçu da işaret ederek beni susturdu. Teme giderken eşim Murat Boşçu'nun bulunduğu araç başka bir yola dönünce sordum. Onlar nereye gidiyorlar diye. Bağırdılar ve beni susturdular. Afyon'da çok işkence duymuştum. Yıkık polis akademisi binasına, mermer fabrikalarına götürüldüğünü sandım. Ve çok korktum diyor Müberra Hanım ifadesinin bir bölümünde. Dilerseniz o gece neler yaşandı, sonrasında cezaevinde neler yaşandı kendisinden dinleyelim. Müberra Hanım konuğumuz. Müberra Hanım hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Umarım şimdi iyisinizdir. İfadelerinizi okuduğumda gerçekten yapılanlar çok korkunç şeyler. Sizi tekrar o günlere götürmüş olacağız, belki tekrar hatırlatmış olacağız. Sizi üzmek istemiyoruz ama yaşadıklarınızı da anlatmanızı istiyoruz. Bu yapılan işkenceler unutulmasın istiyoruz. Siz 17 Ekim'de, 2017'de evinize yapılan hukuksuz bir baskın sonucu gözaltına alındınız ve uzun bir gözaltı süresinden sonra da tutuklandınız. Bu sırada hem size hem eşinize işkenceler yapıldı. İsterseniz şuradan başlayalım. O hukuksuz baskın evinize yapıldı. Aramalar gerçekleşti. Daha sonra ne oldu?
Bir kere hukuksuz olarak başlanan bir arama yöntemi, metodu vardı. İçeriye 6 tane, hepsi sivil zaten. Bir kere bir kapıdan girerken resmi olduklarını belirten bir evrak, polis olduklarını ya da şubeden geldiklerini bilen bir armalı bir problemi yazan hiçbir şey zaten yok. Kapıyı o vurup kırdıkları içeriye eve giren o adını bilmiyorum şu an hafızam gitti. Yani onunla girdiler içeriye. Direktmen eşimin üzerine atladıklarında arkadan neler atlayacak, daha acaba kapıdan neler daha fırlayacak, içeriye atlayıp girecek diye bakıyorum, baka kaldım. Evin ortasında, salonun ortasında, halının ortasında dikildim, böyle dondum zaten. Girdiklerinde de, atladıklarında da eşimin zaten direktmen lavabo vardı karşısında ve herhalde dedim klozete kafası ya da lavaboya kafası çarptı, gümledi çünkü. üzerinde tekmelemeye, vurmaya başladılar. Sesler yükseldikçe benim zaten dilim damağım kurumaya başladı. Sürekli böyle titriyorum, dondum kaldım, buz gibi terledim. Sağlık problemleri, yani o anda zaten hepsi tavan yapıyor. Stres zaten o anda, bütün dinginlik, agresif, hepsi karışık, karma karışık. Ne olduğunu anlayamıyordum. Ne olduğunu anlayamadım zaten. Eşimin oradaki çaresizce vurmayın, sadece o sesi, yani vurmayın, sürekli kulaklarımda bunu. Abi vurmayın, ne oluyor, siz nesiniz, nereden geldiniz? Başladılar o küfürlü, sinli, kaslı cümleler zaten havada uçuşuyor. Siz 250 bilmem ne insanı ettiniz, sizsiniz, bunun köpekleri, şunun şöyleleri, bunun böyleleri. Ağza alınmayacak, yani bir bayanın, ben o güne kadar hani hiç kimseden, eşimden, etrafımdan, çevremdeki yaşayan insanlardan, çevremdeki birinci derecede sevdiğim insanlardan zaten böyle sözler hiç duymamışım o güne kadar. Onları duymak beni zaten çok ciddi anlamda müthiş derecede sinirlerimi bozdu. O anda ne
Kaç
yapacağımı
saat
bilemedim.
sürdü bu anlar
Hani
peki? Ne kadar süre arama yaptılar?
9'u 40 diyordu. 9'u buçuğu çok az. Hani geçtiğini hatırlıyorum o anda. Telefona bakmak bile aklıma gelmedi. Yani saatin ne olduğunu görmek bile aklıma gelmedi. O da şöyle hatıramda kalmış. Eşim orada ifadesinde kullanmış, yani cümleleri içerisinde. Bir de o gün bir televizyonda polislerin izlediği bir maç vardı. Emin olduğum o maç gözümün önünden hiç gitmiyor zaten. O maçı da sonuna kadar izlediler o gün. O maçı da yazdım hatta. UEFA Şampiyonlar Ligi Monaco Beşiktaş maçı vardı. Maç bitene kadar buradayız abi. Biz de burada maçımızı bitirmeden çıkmayacağız. Aralarında konuştukları cümleler bunlardı. Sigara içiyorlar evin içerisinde, ayakkabılarla, çamurla. Ekim ayıydı zaten, yağmurlu ve çamurlu bir havaydı. Orada yaptıkları davranışlar, hareketler hepsi mıh gibi kafamda, aklımda kazınmış durumda. Dedim işte, ceketlerinin rengine kadar, pantolonlarının rengine kadar, ellerindeki tesbihin ne olduğuna kadar söyleyebilirim. O kadar uzun kaldık yani. O da zaten 1+1 böyle bir apart daireydi. O dairede hani ne kadar alanda ne kadar insan kalabilir ki uzun bir süre? Bir o odaya gidiyorlar, bir salona geliyorlar, bir o odaya gidiyorlar. Tabii bu sırada da ben hazırlık yapmamı söylediler. Hazırlan, geri gelmeyeceksiniz, geri gelemeyeceksiniz dediler. Nereden biliyorlar? Yani geri gelemeyeceğimi benim nereden biliyorlar? Hani girdikleri anda sergiledikleri tavırla kullandıkları cümleler birbirini zaten çok güzel tamamlıyordu. O kadar aptal insanlar değiliz artık. Yani kullandıkları cümleler kesin tutuklanacağım emin olduğunu ifade eden kelimeler zaten. Eşine ayrı çanta hazırla, kendine ayrı çanta hazırla. Yani gideceğiniz yolculuk uzun, ona göre geri dönmeyecek şekilde, eve uğrayamayacağınız şekilde hazırlığını da yap diye tembihte bulundular. Ve ben de ayrı ayrı çanta hazırladım. Tabii bu çanta hazırlama sürecinde bile bir bayanım ben. Yanımda bir, keşke bir memur, bayan memur olsa. Keşke kapıdan içeriye girdikleri andan itibaren bir resmi olması gereken şey bu. Kamera kaydına alınması gerekiyordu. Biliyorum artık. Hani yaşananlar bize çok şey öğretti. O günün şartlarında da alınabilirdi. Çünkü üzerinden, yani 2015 Temmuz yılının 2016'da yaşandı. 2017'nin Ekim'ine kadar yaklaşık epey bir zaman geçti yani. Bunu herkesin tutuklanma, gözaltı süreci, hukuki süreç, bunları az çok öğrendik, duyduk çevremizdeki insanlardan, yakınlardan, bu süreci yaşayanlardan. Dolayısıyla içeriye girerken bir bayan polisin ve içeriye girdiklerinde bir kamera kaydının olması gerektiğini adım gibi biliyordum yani. Yatak odasına üzerime giyinmeye gittiğim zaman başımda yine bir erkek polisin olması ve onun gitmesini, çıkmasını bekliyorum. Hani bir bayan olarak giyineceğim, üzerimi giyeceğim kış ayı ve o anda Ben bir annemin, kardeşimin yanında giyinip soyunmaya bile edep, haya hani bu anlamda çok dikkat ediyorken yabancı bir polisin yanında içlik giymeye çalışıyorum utana sıkıla ve onun gözlerinin önünde. Ve bu çok benim için rencide edici olmuştu. Hukuksuz bir şekilde arama yapılması, hukuksuz bir şekilde sorguya, suale alınılması, yine kullandıkları cümlelerde yani ilerleyen günlerde yaşayacağımız süreci yani isimlerinin Ayşe, Ahmet olduğu kadar emin bir şekilde tutuklanacaksın mesajı verilmesi ayrı bir psikolojik baskı oluşturuyordu zaten ki öyle de oldu. Yani söyledikleri cümlelerin hiçbirisi havada kalmadı. Bildikleri için öncesinden yaşanacakları, bizim yaşayacaklarımızı, isimlerimizi, cisimlerimizi bildikleri kadar bize yaşatacakları hukuki sürecinde baştan imzalandığı, baştan bilindiği çok belliydi.
Hukuksuz sürecin, değil mi? Peki o sırada
Evet.
sizin çocuklarınız yanınızda değil miydi? Üç çocuğunuz var.
Evet, şu an 12 yaşında, ikincisi 8 yaşında, üçüncüsü 6 yaşında. Evlatlarımı annemin yanına, babamın yanına, Ankara'da ailemin yanında bırakmak zorunda kalmıştım. Okulları vardı, eğitimlerine devam etmek zorundalardı. Ve her ne olursa olsun beni ailemin yanında polislerin götürmesini, çocuklarımın gözleri önünde bunu yaşamak, onlara yaşatmak, bu travmayı onların yaşamasına ve hayatları boyunca unutamayacakları o kareyi onların gözlerinin önüne sermek istemedim. Ve eşimle beraber, eşimin yanında olmayı tercih ettim. Yakalama kararı, tutuklama kararı, yani gözaltı kararı, herkes nerede olursa olsun her an bunu yaşamakla karşı karşıya durumda, bu durumda. Çünkü ben de eşim, yani dolayısıyla eşimin çalışmış olduğu kurum resmi bir kurum. Kendisi bir pansiyonda yurt müdürlüğü yapıyordu resmi olarak. Afyon'un Dinar ilçesinde yaşıyorduk biz. Yani Dinar ilçesinde yaşadığımız sürede asla böyle bir durum söz konusu değildi tabii. Ta ki 2016'da o Ramazan bayramına gelene kadar. Ramazan bayramı tatiline, iznine çıktığımızda da en küçük çocuğum benim 1,5 yaşında ya vardı ya yoktu. Ben de dolayısıyla çalışamıyordum. Ev hanımıydım. Bayram dönüşü de Ankara'ya geldik. Bir baktık Ankara'da kıyametler kopuyor. 15 Temmuz. Biz ne olduğumuzu anlayamadık bile. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Eşim bizi güvende kalalım, güvende olalım diye iş yerinden aradılar. Evrakları teslim etmesi, resmi olarak işlem yapıp yurdu pansiyonun kapatılması gerektiğini söyledi. Eşyalarını toparlayacağını söyledi. Evimiz orada, işimiz orada, yaşantımız orada, küçük bir ilçe. Kendimizce bir dünya kurmuş, asgari ücretle geçinen bir aileyiz. Üç çocuğumla beraber. Evet, yani oradaki hayatımıza baktığımızda da çok sıradan, düz bir hayat. Yani çok
Siz de
küçük bir
ev
hayatımız
hanımıydınız, değil mi?
vardı. Ev hanımıydım. Ama dediğim gibi yani bir okula evladımız birinci sınıfa başladığında Isparta'da yaşıyorduk biz. Isparta'da çocuğumu koleje gönderdik. Ve bundan sonrası için evladım için yine böyle bir araba aldık, sattık, işte bankasya durumları oldu. Benim küçük 250 liralık limitli bir bankasya kredi kartım var. Beraber eşimle 2 kez Umre'ye gittik. Gitme şansımız olmuştu. Yani bu gibi şeyler ve eşimin sigortalı olarak bu kurumlarda çalışıyor olması, asgari ücretle bu kurumlarda çalışıyor ve evine rızkını temin ediyor olması bizim her durumda, her halükarda bu durumu yaşayacağımızı ya da önümüzdeki örnekler, yaşanan örneklerle peşimize düşecekleri, bizim izimizi sürecekleri ya da biz muhakkak o dört duvar arasına sokacakları aşikardı, herkese yapıyorlardı
Belliydi ve
bunu.
siz bunu bekliyordunuz,
Belliydi.
değil mi? O yüzden de
Evet, bekliyorduk.
iyi bir kararla çocuklarınızı uzak tuttunuz bu hukuksuz
Evet,
baskından. Peki o gün evden
asla.
ayrıldıktan sonra şuradan devam edelim isterseniz. Evden ayrıldıktan sonra neler yaşandı Müberra Hanım? Eşinizi ve sizi ayrı ayrı arabalara bindirdiler ve
Aldılar.
sizin ifadelerinizde az önce okuduğum gibi hem şeker hastasısınız, Hem sizi neyle suçluyorlar bilmiyorsunuz, kaçırıldığınızı düşünüyorsunuz. Buradan devam eder misiniz? Neler yaşandı?
Doblaya bindikten sonra 17 Ekim ay dolunay. Sadece gecemi aydınlatan tek şey dolunaydı. Ve Rabbimdi. Dua ediyorum. Sadece dua ediyorum. Allah'ım bu yalnızlığı ya da bu çaresizliği gören sadece şu an sensin. Yani bu kadının, bu zavallının, bu çaresizin sahibi de sensin. Ne olur Allah'ım dedim. Başka hiçbir şey diyemedim. Yalvarıyorum Allah'ın büyüklüğünü, varlığını kalbimde hissettirdiği o büyüklüğü o gün hissettim. O dolunay benim gönlümü rahatlattı diyebilirim. Çünkü gittiğim yer meçhul bir yer. Gideceğim yer bilinmeyen bir yer. Ama o dolunay benim için Rabbimin büyüklüğünü bana, gözüme, gönlüme ferahlık veren, içimi itminan ile dolduran tek şey oldu. Rabbimin benim sahibim, eşimin de sahibi olduğunu hatırladım. Her şey ona emanet. Ben de ona emanetim. Her şeyin sahibi o. Her şeyi gören o. O yüzden kalbimi sıkıyordum. Sıkabildiğim kadar sıktım. Ne yapabilirler ki? Yani en kötü hayalinize gelebilecek bir bayanın başına gelebilecek her şeyi hayal ettim. Olacaksa da kaderim dedim. Ama tabii direnebileceğin yere kadar direnmeyi hayal ediyorsun. O anda çünkü aklına sadece bunlar geliyor. Kendimi güçlü tutmaya, güçlü olmaya zorluyorum. Çünkü inanıyorum. Çünkü Allah'a iman ettim. O yücelik başka yani, o inanç başka bir kuvvet verdi bana ve benim ve eşimin sahibinin Rabbim olduğunu hissederek o yolculuğa Bismillah dedim. Evet, gidiyorsun bir yokluğa, bir yolculuğa ama her şeyden haberdar olun. Allah sana yardım edecek. Gittiğimde işte o tedirgin olduğum anlarda yaşadığım hissedilecek bir bayanın hissedebileceği nadir duygular, çok enteresan ve hayatında yaşamak istemeyeceği bir his diyebilirim. Onunla da ilgili endişeleriniz oluyor ama sonunda işte arabalar döndü, eşimin aracı ayrı bir yere gitmeye başladı. Onda o zaman endişelendim. Herhalde onu da götürecekler. İşte mermer fabrikasında tırnakları sökülenleri, gözlükleri, camlarının gözlerini yani yırttığını, kıyafetlerini, eşyalarını ne hale geldiklerini ve o polis akademisi yıkık binada neler yaptıklarını, o çığlıklarını duyan insanların duyduklarını, bunların hepsini Afyon'da bir yani daha çok canlı olarak duyduğum, bizzat kelimeleri anlatanları konuşturduğum ya da dinlediğim zaman hissettiğim tek şey bu endişe oldu. Emniyete gittik. Dobloları sırayla diziyorlar. Yani bir ben değilim. Orada zaten eşimin de yanımda olduğunu güç, sadece o güç biraz bana belki de iyi geldi. Ama hep ayrı ayrı götürüyorlar gittiğiniz her yere. Ve uzunca bir işte TEM Afyon Şube'nin arka bina kapısının girişinden soktular bizi. Ve ben o merdivenleri saydığımda o koridoru yürürken çok tabii yine korktum. Önümde, arkamda, sağımda, solumda bir sürü erkek var. Ve büyük bir valiz hazırlamıştım. Çanta hazırlamıştım eşyalarımı. Eşyalarımı, valizimi taşımak kelepçeli olduğum için zordu. Yani nasıl taşıyacağıma bakarken oradan birisi sen taşı, sen getir, sen götür diyorken birisi ben niye taşıyayım bu teröristin çantasını? Ben niye onun eşeği miyim, eşeklik mi yapacağım ona? Kendisi tutsun, taşısın. Neyse oradan kendi kendime sürükleyerek kelepçelerimi açtırdım, yukarıya falan kendim çıkarttım. 5 kat çıktığımızı hatırlıyorum. Çünkü bodrum kattan çıktık. Normalde binanın ön tarafından, girişinden girdiğiniz zaman 3. katta. Ama arka taraftan girdiğinizde 5. katta. O yüzden hep benim zihnimde 5. kat karanlık oda diye kaldı orası. Ve filmlerdeki böyle polisiye filmlerinde izleyebileceğiniz bir ortamdı resmen. Perdeler çekilmiş, duvarlar simsiyah. içeriye girdim. Yani L şeklindeki, yani kare olan o salonun L şeklinde duvarlarının dibinde ayakta ve oturur biçimde pozisyonda birçok, yani 30'a yakın erkek, 30'a yakın insanın ters kelepçeli, duvara yüzü dönük, kimisinin yere çok özür diliyorum hayvan gibi oturtmuşlar. Elleri sırtından zaten böyle bağlı ve dizlerin üstüne çöktürmüşler kimilerini. Gidip gelip böyle oraya giren çıkan ya birisinin kafasına vuruyor ya birisinin midesine tekme atıyor, hakaret ediyor. İçeri girdiğimde tek bir bayan vardı. Onunla da 14 ay İzmir Ödemiş cezaevinde beraber kaldık. Kendisi hala tutuklu, Elif Telli hanımefendi. Hala cezaevinde şu anda hukuksuz bir şekilde benimle beraber alınan bayanlardan bir tanesiydi. Tek onu gördüm. 41 yaşında. O da iki çocuk annesi. İçeride onu görünce bir bayan var. Yani bir bayan daha var. Ya buna sevindim. Onun yanına oturtturdular beni. Yalnız olmadığımı, mutluluğumu kendimce sadece bayana geçmiş olsun diyebildim. O sırada bana bir bağırdılar. Beni oturduğum o sandalyede, tekerlekli sandalyeden alıp, tekerlekli sandalye olduğu için demir dolaplar vardı. Aldılar, sürükleyerek demir dolapların üzerine doğru beni kapakladılar. Sana Türkçe konuşuyoruz, anlamıyor musun deyip ürkütücü bir hal almıştı. Bu da orada beni.
Evet. Peki siz gözaltı süresinden sonra tutuklandınız. O gözaltı süresinde size yapılan işkence oldu mu? Sizin eşinizin ifadeleri var. Orada çok korkunç işkencelere maruz kaldığına dair. Hem onları hem de siz kendi başınızdan geçenleri anlatır mısınız?
Benim gördüğüm kısmı, hastaneden emniyete gittiğimizde 5. kata çıktığımızda eşimle aynı koridora dizdiler beni. Yani arkamı döndürdüler. Asla kafamı kaldırmayacaksın. Çünkü onların simasını hatırlarsan ileride onlar da arıza çıkartır yani. Bunlar da sıkıntı. Onların simalarını, isimlerini bile bilmememiz için çok aslında çalıştılar, çabaladılar. Ama ben bu hukuki sürecin nereden başlayıp nasıl ilerlediğini az çok böyle kestirdiğim için hepsine o kadar çok dikkatli baktım, o kadar çok şeylerine dikkat ettim, isimlerini kullanmak istemedikleri anda bile hacı, abla, işte uzun, işte emmoğlu, bu tarz kelimelerle birbirlerine sesleniyorlardı ama arada derede fark etmeden onlar birbirlerine isimlerini söyledikleri zaman direktmen zaten bende şimşekler çakıyordu. O sırada da içeriye girdiğimizde o 5. katın o karanlık salonunda çok ciddi şeyler yaptılar zaten gözümüzün önünde. Benim en çok orada etkilendiğim şey şuydu. 10 bayan alındık biz. 33 kişiydik toplamda. Gerisi erkekti. Bu 10 bayanın sadece ikisinin çocuğu, yani benim ve Elif Hanım'ın çocukları yanımızda değildi. Diğer bir tanesi de bekardı. Diğer 7 bayanın hepsinin çocukları vardı. Ve şöyle söyleyeyim, 6 tanesi emzikliydi bunların. Emiyorlardı bu çocuklar.
Ve o işkenceler çocukların gözü önünde yapılıyor. Siz az önce söylediniz, karanlık odaya giren çıkan orada bulunanlara tekmeler savuruyor.
Evet.
Vuruyorlar ve çocuklar da orada. Çocukların gözü önünde yapılıyor, değil mi bunlar?
Evet. Şimdi erkekleri dedim ya, salonun L şeklinde bir tarafını hem ayakta hem oturarak dizdiler. Biz bayanları da bu taraf L şeklinde bir diğer çaprazına odanın dizdiler. Çocuklarımız hepsinin yanlarında, ya benim çocuğum olmadığı için ben orada kendimi yine çok yani şanslı hissettim. Elif Hanım'la bizim çocuğumuz yoktu ama diğerlerinin hepsinin çocuğu yanındaydı. Ve yaşları 8 aylık ve 16-18 aylık arası. Yani yaş aralığı bile çok küçüktü. Aklı eren böyle 3 yaşında, 5 yaşında iki çocuk vardı. Bunlar mesela şu an hala gördüğüm kadarıyla bu travmaları atlatmış değiller. Bu çocukları hala tanıyorum, görüyorum. Artık onlarla biz aile dostu olduk çünkü. Uzun zamanda, uzun vadede beraber kaldığımız için. O çocukların oradaki feryatlarını hiç unutamıyorum. Dedim ya, bir kadını görmek size o ortamda size nasıl bir his verebilir, mutluluk verebilir? Onu gördüğümde o kadar mutlu oldum ama onların çocuklarını orada gördüğümde Kendim yine kendi adıma sevindim ama onlar adına çok üzüldüm. Çocukların babalarının dövülüyor görmek, çocukların gözlerinin önünde babalarının dövülmesi, onlara hakaret edilmesi. Bırakın onu, ben o çocuğun annesiyle yardım etme adına su veriyorsunuz, yanınızda bir yiyecek bir kek var, onu veriyorsunuz. Ona dahi müdahale edilirken çocukların oradaki bakışlarını, çaresizliklerini, ağlayışlarını anlatamam. Çocukların uyku saati zaten gecenin 12'si geçmiş. Çocuklar zaten uykudan kalkıp sersem bir şekilde gelmişler. Üzerlerinde pijamalar, ellerinde battaniyeler, hani uyku battaniyeleriyle gelen o çocukları orada bir görseydiniz. Masaların üzerinde bizim ellerimizdeki işte hırkamız mı var, yanımızda bez bir şey var, işte onları masanın üzerine koyduk, o çocukların orada uyumasını, sakinleşmesini bekledik. Ailelerimizi aradıklarını söylediler. Benim en çok acıyan, hani acıtan taraflar burada yaşandı. Ben en çok buraları anlatmak istiyorum. Ailelerimizi aradıklarını söylediler. Benim çocuğum olmadığı için benim ailemi aramalarına gerek yoktu. Aradık dediler ama aramamışlar. Diğerlerinin ailelerini de arayarak çocuklarını gelip almalarını söylemişler. Birisi Maraş'ta, birisi Kütahya'da, işte birisi Denizli'de, birisi Uşak'ta. Hani hepsinin hemen gelebilecekleri, biri Ankara'da, hemen gelebilecekleri bir yer değil ki gelip hemen alabilsinler. Ve saatlerce onların ve velileri olarak ailelerimiz gelecek de çocuklarımızı alacaklar. Çocuklarımızı alıp almış olup bizleri de nezarete götürecekler. Dolayısıyla çocuğu olmayanları ilk etapta nezarete götürmeye başladılar. Tabii biz orada o kısımları yaşadığımız kadarıyla bir tanesinin Maraş'taydı ailesi. Çocuğu Melek ismi, canım kardeşim hiç unutamıyor yani şu an çocuk o travmayı anlatamıyor. Onu yetimhane gibi işte çocuk esirgeme kurumuna götürdüler ve çocuğun ailesi Maraş'tan hemen gelemediği için uzun bir süre orada kalmak zorunda kaldı ve annesi 2 gün boyunca nezarette ondan haber alamadı. Çocuk esirgeme kurumunda buz gibi suyla duş aldırıldığını, o şoku atlatamadığını, onun üzerinde kekemelik kaldığını ve güvensizlik açısından anne ve babasına karşı çok farklı konuştuğunu. Ya 3 yaşında, 2 yaşında yani bu çocukların yaşadıkları şu an bu çocuklar 5-6 yaşlarına geldiler. Kimisi 2-3 yaşlarına geldiler. Görüşüyoruz onlarla. Şu an okulda, ailelerinde, sosyal ortamlardaki yaşadıkları o sıkıntılarını, psikolojik rahatsızlıklarını anlatmak mümkün değil. Hepsiyle şu an bir bir görüşüyoruz. Yani ilerliyoruz ama
Peki.
ilerledikçe
Evet.
daha da artıyor.
Evet. Peki.
Tabii orada yine 5. katta beni en çok böyle yaralayan, canımı acıtan şeylerden bir tanesi. Biz orada 10 bayandık. Bu 10 bayanın 6 tanesi çocuk sahibi. Yani o anda orada 6 bayan annenin, 6 annenin feryadı. Orada toplam 10 çocuk var. O 10 çocuğun orada çaresizce uyku haliyle, battaniyeleriyle masaların üzerinde yatması ve 10 tane çocuğun orada babalarını, annelerini orada dövülüyor, hakaret ediliyor olarak görmesi o çocukların şu an zihinlerinde asla silinemeyecek bir hatıra olarak kaldı. Ve o 6 tane annenin, 10 tane çocuğun içerisinde 6 çocuk emiyordu. Emen o bebekler, o çocukların bende bıraktığı o şeyi yani kendim yaşasam sızlar böyle, canım yanar. Yani o sızlamayı anneler anlar ancak. Yanımda o nezarete götürüldük. Nezarette durduğumuzda o 6 annenin aileleri yukarıya getiriliyor çocuklar, bebekler seslerini duyuyoruz. Bir kat aşağıdayız, bodrum kattayız biz. Bir merdiven var sadece getirilmesi gereken, indirilmesi gereken. Birkaç gün sonra süt emmeleri için, süt almaları için izin verdiler. Onar dakikalık. Tabii o çocuklar aşağıya indirilirken anneleriyle kavuşma anları çok garipti. Yani bir tanesini hiç unutmuyorum. Parmaklıklar arkasında görünce çocuk annesini, annesi sıkışmışsınız dedi annesine. Hep orada o kelime benim zihnimde kazınmıştır. İçeriye süt emmeye gelen yaşları küçük olan diğer çocuklar da annelerine öyle sarılıyorlardı ki, yani dışarıya çıkarken bile, onların o ayrılırken bile o halleri insanların içini parçalayacak derecede dehşete sürükleyecek kadar acıydı. Polis memurlarından birkaç gün bayan olanlar, görevli olan bayanlar gelmemeye ya da devir daimi olarak çalıştıkları için annelerine çocuklar teslim edilmesi için bir kat aşağı indirilecekler ya. O gün o memurların, bayanların gelmediği gün beyefendi memurlar aşağıya çocukları indirmediler. Süt emmeleri için getirilen bebekleri aşağıya kadar süt içmeleri için kucaklarına alıp indirmediler. Görevli bayanlar gelmedi. Biz indiremeyiz. Biz çocuk bakıcısı değiliz şeklinde. Orada da o nezarette de o annelerin canlarını yakmayı becerdiler. Yine nezaret hatıralarından bir yatakta üç bayan nasıl sığar, nasıl yatar? Üçümüz de bir yatağa sığmıştık bir gün. Böyle artık hepimizin takati kesilmişti çünkü. 14 gün az bir zaman değil. Bir gün birimiz yatsak, diğer gün öbürümüz yatsak gibi bir durum da yok. Mecburduk yani. Üç kişi yatağa sığıştık, sıkıştık. Ve o gün annelere getirilmeyen çocukların orada emmemek yüzünden oluşan bir şeydi bu. Göğüslerindeki sütlerin üzerlerini, kıyafetlerini ıslattığını fark ettik uyandığımızda. Ama o gün uyandığımda süt kokusuyla uyandım. O nezaretin kokusu lağımları taştığı için, logarları taştığı için iki tane, üç tane nezaret odasına sıkıştırıldığımız için maalesef oranın kokusu, temizliği, güzelliği bir şeyi hani hiçbir şey olmadığını anlıyorsunuz. Dört duvar arasında 3 adımlık bir yerdesiniz. Yattığımda, uyandığımdaki o hissettiğim koku mis gibi süt kokusuydu. O annenin herhalde en güzel kokusudur, anne kokusu. Bebeklerine sütlerini veremedikleri için üzerlerinin sırılsıklam olduğunu, sabaha kadar şiştiklerini ve üzerlerine sütlerinin aktığını gördük. Ve mecburen o annelerine verilmeyen çocuklar ememediği için sabahleyin kalktıklarında arkadaşların ilk yaptıkları ağlayarak o 6 tane emzikli annenin göğüslerinden akan sütlerin lavaboya akmasıydı. Bu da yine yaşanan acılardan bir tanesiydi. Yine nezarette lavaboların taşması, logarların taşması ayrı bir işkence oldu. 2 tane odaya 5 5 bizi yerleştirdiler. Bu sefer üst üste yattık artık. Yerlere battaniye sererek yine 3 adımlık bir yer ve 3 adımlık o yerin artık adım attığınızda diğerinin üzerine basacak pozisyondasınız. Öyle bir durum yok. Hareketsizsiniz, ışıksız. O spot lambalarının ışıklarının tepenizde 24 saat yandığı bir yerdesiniz. 24 saat kamerayla izlenilen Texas kapıları gibi yarım bir lavabo, tuvalet WC kapısı. Yani siz kamerayla nezarette tuvalete girdiğinizde bile sadece çok özür diliyorum oturduğunuzda ancak kamufle olabiliyorsunuz. Yaptığınız her hareket, her şey kayıt altında ve o Texas kapısı gibi olan o kapının içinde 14 gün boyunca soğuk sularla duş alındı, lavaboya girildi ve o 5 kadın logarların taşmasıyla bir göz nezarette üst üste dip dibe burun buruna yatmak zorunda kalmıştık. Tabii bu bizim için yine orada kendimizi muhafaza edebileceğimiz, kendimizi koruyabileceğimiz, kendi iffetimizi, namusumuzu artık ne kadar daha muhafaza edip saklayabilirizin derdiyle birbirimize hep sütre olmaya çalıştık. Lavaboya girerken bile WC'ye girerken bile böyle sıkıntılarımızı yaşamıştık. Siz Afyon'a gelen yeni sorumlularsınız. Şu cüsseye, şu boya, şu posa, şu endama bakılırsa yani böyle bir hatun ancak buraya gelebilir şeklinde. Çok incitici, rencide edici. Yani sizin endamınızla, boyunuzla, posunuzla yaptığınız, yapabileceğiniz işler tahmin ediliyor. Bu da ifade esnasında yaşadığım benim zoruma giden şeylerden bir tanesiydi. Yani şu denilmek isteniliyor. Biz size X'le bir beden gömlek aldık. Bu X'le beden gömlek senin. Bu senin, senin üzerinde. Bu sana göre. Hayır, ben M beden gömlek giyiyorum. Ben bu X'le beden gömlek bana ait desem de hayır, iddia edilen şey bu. Siz bu kılıfa girmek zorundasınız. Siz bu gömleği giymek zorundasınız. Siz bu gömleği giyip denilen böyle çizilen o şablonu kabul etmek zorundasınız. Kabul etmezseniz üç evladın ve arkada bekleyen senin ailen, sevdiklerin bu şekliyle tehdit edilerek, canın sıkılarak, istemeyerek, istenmediği bir şekilde imza atılması bekleniliyor. Senden etkin pişmanlık yasasından yararlanıp bu pişmanlığı, evet ben böyle bir örgüte üye oldum, ben böyle bir örgütün içerisinde böyle bir faaliyette bulundum denilmesi istenildi, beklenildi. Tabii biz bunu söylemedikçe, söylememeye gayret ettikçe ısrarla ve psikolojik hem fiziksel işkenceyle bunlar dikte edilmeye çalışıldı. Bu şekilde kendi aralarında benim ifadem bitti. Koridorda beklerken polis memurlarının tavırlarını çok çok izledim. Aralarında telefonda 2 artı 1, 1 artı 1 lüks dairelerin ödül olarak kendilerine verileceğini vaat edilmiş ki orada onları konuşuyorlar aralarında. Ve bunu benim belki dinlediğimi fark ettiler ya da etmediler bilmiyorum. Ödül olarak operasyon sonunda onlara verilecek bedeller belliydi. Ve onların bayram havasında, bir bayram edasında tavır ve davranışları zaten çok fazlasıyla belli oluyordu. Tabii bizim ilk mahkemeye, hastaneye götürülüp daha sonrasında mahkemeye götürüleceğimiz 30 Ekim günü kırmızı halılarda sıfır poşetinden, jelatininden çıkarılmış ceketleri, şapkaları ve gözlükleri. Hiç unutmuyorum, bayanların, bayan komiserlerin, memurların da ayakkabılarının içine kadar parfüm sıktıklarını, yanımızda yaptılar bunları. Bir bayram edasında, bir kutlama edasında bir başarı elde edilmiş ve yeni komiserliğe terfi olmuş bayanın da oradaki beylere baklavalar, ikramlar hazırlayıp getirdiğini gözümüzün önünde gördük, yaşadık.
Peki eşinizin yaşadıklarından biraz bahseder misiniz?
Benim eşim gözün yani orada gözümün önünde evde başladı zaten. Saçlarının böyle uzundu, yolunup yani ellerine dolayıp duvarlara çalındığını, midesine vurduklarını, hani filmlerde izledim ben sadece bu sahneleri. Midesine vurunca hani böyle irkilir, böyle iki büklüm olur ya. Ben sadece bu sahneyi filmlerde izledim. Başka hiçbir yerde görmedim. Orada onu izlemek, çaresizliğini orada görmek. Yani bir kere elini kaldırıp birisine tokat atmış bir insan değil benim eşim ki onlara karşılık versin. Yani onlara karşı kendini savunma mekanizması bile yok yani. Onları gördüm. Onlar benim çok canımı acıttı. Lavaboya kafasını vurdular. Onu gördüm. Tuvalete kafasını vurduğunu. İçeriye banyoda kapattıklarını ve makasla boğazına dayayıp orada onun sesini duyuyorum ben çünkü. İçeriye ikinci bir şahıs girip onun da kendisini teşhis edebilecek kadar net hatırlıyorum. Ne yapıyorsun sen? Saçmalama. Bu kadar da ileriye gitme dediğini duydum. Bıçak da yani o makası, tıraş makası, bıyık makası vardı. Onu dayadıklarında söylenilen sözü bile kulaklarımda hala. Evde gördüğüm bu. Hastanede gördüğüm oydu. Yukarı 5. kata çıktığımda yine oturacak yeri bile ona söylemediklerinden dolayı ayakta mı bekleyeceksin, oturacak mısın? Buna bile hakaretvari hani cevaplar verdiklerini hatırlıyorum.
Peki o
Oradaki
banyoda
yaptıkları da
makası boğazına dayayıp ne diyorlar? Konuşturmaya mı çalışıyorlar? Yani ne istiyorlar?
evet. Söyle lan söyle diyor. Söyle ne yapıyorsun? Sen kimsin? Sen kimin nesisin? Hani sen kimin köpeğisin? 250 adamı öldürdünüz siz. Yani Senin daha hak ettiğin şey bu değil. Daha hak edeceklerin arkada. Daha dur. Yani bu cümleler, bu kelimeler. Daha bu hiçbir şey değil.
Sürekli
Bekle.
hakaret.
Merdivenlerden bizi çıkarttılar. Gece 12'de zaten evden ayrıldık. Oraya gitmemiz de yarım saati bulmuştur. Hastaneye uğradım çünkü oraya gelmeden önce. Eşimi ilk hastanede orada darp var mı sorusuyla muhatap olduğumu, doktorun sorusunun sorulduğu o anda perdenin bir tarafında acil girişinden giriyoruz çünkü. Acil girişinde perdeler vardır. Orada bir tarafta ben varım, bir tarafta eşim var. Sesini duydum ve direkt sesini duyduğum anda zaten ondan önce girmiştik biz hastaneye. Direkt onun yanına geldim. Hiç korkmadım. Yani orada bir sürü memur var. Bir sürü temden özel yetiştirilmiş şiddet içeren göstergeleri, yani böyle vücut yapıları, bakışları ve ellerindeki, bellerindeki her şey şiddet içeren, korkutucu ve müthiş derecede ürkütücü insanlar. Onların hiçbirisinin bakışını aldırmadım. Hiçbirisinin ne yaptığı, ne yapacağı umurumda bile değildi. Ama doktorun oradaki sorusuyla beraber hemen eşimin yanına yok dediğini duyunca atıldım geçtim yani. Onun yanına öyle gittim zaten, gidebildim. Nasıl yani? Darp yok mu gerçekten? Yani ona darp eden insan yanında uzun birisiydi. Çok uzun boylu birisiydi ve hiç unutmuyorum. Onun simasını da unutmayacağım. Yani zaten günü gelecek yine hatırlayacağım ben onu. Orada da o polise söylediğim, siz yani şu an darp yok mu, yapmadınız mı? Eşime soruyorum. O da öyle. Gözümün içi zaten bakarken kanlı kanlı bakıyor. Bakışları bile normal değil. Beyni döndü yani. O kadar darp edildi. Arabada da gelene kadar darp etmişler. İfadesinde okudum bunu da zaten. Orada öğrendim. Ve dolayısıyla oradaki o bakış çaresizliğin bir anlamı ya da söyleyebileceği hiçbir şeyi söyleyebileceği imkanda olmadığının göstergesiydi. Çünkü baskı ve zorbalıkla bastırılıyorsunuz, sürekli susturuluyorsunuz. Yani karşındaki insana darp var desem bile polis karşısındaki doktoru korkuttuğu için doktor da onun dediğini yapmak zorunda. Yani doktorun da orada yapacağı bir şey yok. Yine 14 günün sonunda ben en acı, hani 14 gün içinde yaşadığım bir kısmı atlamak istemiyorum burada. İlk ifademi verdikten sonra geldim, biraz rahatladım. Ama ikinci ifadeye 2 gün sonra tekrar çağırdıklarında çok korktum. Çünkü ifadem bitmişti. Verebileceğim cümleleri, söyleyebileceğim her şeyi, bana sordukları, istedikleri şeyi vermediğim için tekrar zorlayıp bana farklı şeyler söyletmek, imzalatmak istediklerini düşündüm. Meğer öyle değilmiş. Meğer işin aslı şuymuş. Eşimi zaten 14. günün sonuna kadar eziyet ve işkenceyle anlattıkları, kağıda yazdığı kadarıyla söyleyeyim ben. Bunu burada ne kadar uygun söylemem bilmiyorum ama benim eşimi gördüğümde gördüğüm insan insanlıktan çıkmıştı. Verdikleri elektrik şokuyla dudakları mosmordu. Cilt rengi normal bir insan rengi gibi değildi. Şöyle söyleyebilirim. Yani yine filmlerde gördüm diyebilirim bunu. Hani ölür de insan tekrar böyle morga konulduğunda bir cilt rengi olur. Morarır, morarımsı bir renk alır teni, buz gibidir. Artık canı çekilmiştir ya içinden. Aynen onun gibi. Gözleri kap, yani göz bebekleri zaten görünmüyor. Müthiş derecede acayip göz rengi, içi yapısı, saçları darmadağın ve ciddi anlamda böyle pantolonunun belinden düştüğünü, ayaklarını sürüyerek ilerlediğini, beni ikinci kez ifadeye çağırdıklarında eşimin bu halini gördüm. Ve bana dediler ki, eşinle görüştüreceğiz seni, lütuf olacak. Yani beni zannediyorum ki eşim rica etmiş, beni çok merak etmiş eşim. Beni görmek istemiş, ricasının üzerine de beni yanına çağırmış ve beni alıp götürmüşler. Bana böyle anlatılıyor. Ama gittiğimde gözlere eşime yaptıkları o işkence ve eziyet sonucunda imzalattıkları şuurunun yerinde olmadığı bir kağıt ve kalemle yaptıkları bir şey üzerine beni oraya getirdikleri çok belliydi. Çünkü tehdit etmişler. Bak, bunu imzalamazsan eşine yapabileceklerimizi aklın hayalin bile almaz. Eşin yan odada, şu an sen bunu yapmazsan ona yapabileceklerimizi tahmin bile edemezsin. Yani beni görmeyi ya da benim sağlam ve sağlıklı olduğumu görmeyi istediği beyanı ile ben götürüldüm. Eşin seni çok merak etmiş, seni gitmeden bir kez daha görmek istedi. Biz de size lütfediyoruz, size izin veriyoruz, bir 4-5 dakika görüşebilirsiniz şeklinde. Benim gidiş duygu düşüncem bu, karşılaştığım manzara bu. Ve orada 4-5 dakikalık bir görüşme. Kapıda, o 5. katta, yine son odada, deri koltukların, ses ve görüntü cihazlarının etrafta olduğu böyle bir enteresan bir oda. Oraya bizi eşime oturtmuşlar zaten ben gelmeden önce. Odaya girdiğimde de ben kapıya arkam dönük bir şekilde oturttular beni de. Çünkü onlar benim görmememi isteyerek benim oturma pozisyonumu bile ayarlamışlar. Kapıda 4 kişi ve bunlardan bir tanesi de yine emniyet müdürleri, vefat eden Arif Alpaslan kendisi. Gözlerinin içine baka baka eşimin 3-5 dakikalık oradaki görüşme esnasında da ne olduğunu ben zaten çok iyi net anladım. Yapacaklarımızın bir göstergesidir. Bak, eşin de şu an elimizde ve ona da söyledikleri zaten ifadesinde de yer var. Yaptıklarımız, yani şu an yapacaklarımıza davetiyedir. Konuşacak mısın, imzalayacak mısın, ne yapacaksan yap. Eşin elimizde, yan tarafta, odada deyip o da ben orada şuursuz bir şekilde bana bir şey imzalattılar dedi bana. Bunu söyleyebildi. Çaresizce ağlayarak tek kelime bunu söyledi. Ve eşim odaya girdiğinde ayağı bile kalkamadı. O kadar saygılı bir insan, o kadar efendi bir insan. Bana her geldiğimde yani hoş geldin demesini bırak, ayağa kalkar ve centilmen bir beyefendidir yani. Kalkamadı, kalkmadı. Yüzüme, gözüme bile bakmadı. Çaresizliğini orada gördüm zaten. İyi misin diyorum, ağlıyor. İyi misin, ne yaptılar sana diyorum, ağlıyor. Kelime şu sadece, bana bir şey imzalattılar. Yani ben de şaşırdım zaten. Ne olduğunu söylemedi çok fazla. Bir şey imzalattılar dedi. Zorla olduğu belliydi. Ve ayağa kalktım. Son bir kez hani vedalaşacağız artık. Yaklaşıp ona dokunup veda etmek istedim. Buna izin bile vermek istemedi. Bari alnımdan öp dedim. Vedalaşacağımız o anda alnımdan öptü ve ağlayarak benden önce odadan çıktı ve ben onun arkasından gidişini izledim. Yani artık eziyet ve işkencelerin dozunu, hani ilk işkence günlerinde yaptıkları kalmıyor, yanlarına yetmediği gibi. Cezaevinde de olabildiğince o eziyet ve işkenceleri ya da imkansızlıkları ve çaresizlikleri, ölüme terk edilmişlikleri orada da yaşatmaya devam ediyorlar. Ama Rabbim koruyor, onları orada muhafaza ediyor. Eklemek istediğim, burada zaten belgeleriyle beraber eşimin 3 tane arkadaşı ifadelerini yazdılar. Bunları ben iç hukuku suç duyurusunda bulunma adına başlattık. Burada böyle bir süreç başlatıldı. Tabii burada eşimin en çok belki de rencide olduğu işkenceyle alakalı kısımlardan böyle birkaç cümle söylemek istiyorum. Eşimin yazdığı ifadesinde de bu var. Ömer Gergerlioğlu'nun da vermiş olduğu Millet Meclisi'ne önergede, sunduğu önergede de bu ifadeleri kullanması kaba ve incitici bulunmuştur. Eşime yapılacak, yapılması orada ifade edilmiş olan şeyler akıl alacak şeyler değil zaten. Evet, bunlar da Türkiye'de yaşanılıyor mu? Yaşanmış denilebilecek ama inanılması zor şeyler. Ve bununla alakalı tek böyle harflerle, büyük harflerle söylenecek, yazılacak olsa neler yapılmış? Elektrik vermek suretiyle işkence edilmiş, çırılçıplak soyulup ıslatılıp sırtından, ellerinden, yani mahrem uzuvlarından elektrik verilmiş, kafaya poşetler, çuvallar geçirilerek nefessiz bırakılmış. Orada hepimiz 10 bayan, 10'umuz da evliydik. Bir tanesi bekardı, dokuz evliydi, özür diliyorum. Bunların hepsinin eşleriyle tehdit edilmiş olması ve bilmedikleri sıvı içecekler içirtilip bilmedikleri ya, yani yazı olarak ne yazdığı bilinilmeyen, içinde ne ifade kullanılmış bilinilmeyen şeylere imza, zorla imza attırılmış. Yani benim eşime de aynı bu cümleler yazılı bir şekilde. Aslanım bak akıllı ol. Benim üzerine oturulup kafası çuvallı bir şekilde istediklerimizi söyle, yoksa eşin Müberra yan tarafta bak. Ona göre sana ne yapmışsak ona da aynılarını yapacağız. Ona nasıl elektrik vereceğimizi, ona neler yapacağımızı sen düşün artık deyip onu çaresiz hale getirip ağzından zorla içecekler içirip önlerine ne koydularsa kağıt evrak olarak imzalattıklarını ifade etmiş. Savcı olduğunu söyleyen kişi bu eşimi bu şekilde görünce siz ne yaptınız deyip böyle yanındaki memurları falan böyle birazcık sakinleştirmeye çalışmış sanırım. Yani iki defa eşime bir sıvı içirerek bunu tekrar tekrar onun baygınlaşmasını, halsiz ve şuursuz kalmasını ve o halde de söylediklerini, istediklerini yapmaya zorlanılmış. Kendine gelmeye başladığında da savcı olduğunu söyleyen kişi hadi konuş diyerek tekrardan yani tamam konuşma sen bildiğin gibi devam et daha 30 gün buradasın. Ki o günlerde 14. günden sonra nezaret uzatılması o günlerde o hal kalktığı için şeydi 30 güne kadar 28 güne kadar nezaret ve işkenceleri duymuştuk. Ama bizim tutuklu bulunduğumuz günlerde 14 gündü maksimum süre. Tabii onu da o şekilde tehdit etmişlerdi. Yine onun kılıfını da bulurlardı yani 30 güne kadar uzatacak kılıfı da bulurlardı. Eşimi merdivenlerin olduğu yere kadar gözleri kapalı olarak nezarette dövdükten, eziyet ettikten, kafasına çuvallı bir şekilde çırılçıplak onu soyup elektriğe sırtına, baldırlarına, bacaklarına yani avret uzvuna kadar tuttukları için ciddi anlamda eziyeti son derecede, son safhada yaşatmışlar. Tabii bu halsizliği, bitkinliği onun içeriye nezaretten o odaya götürülürken ki gidiş haliyle dönüş hali bir olmuş. Orada nezaret memurunun gözüne tabii ilişiyor bu durum. Oradaki görevli o eşimin yanında seni bu hale nasıl getirdiler? Bir sıkıntın yok değil mi? Ben de ne halim var ki eşimin söylediği ne var halimde diye sorduğunda gittiğin gibi gelmedin diyor oradaki nezaret görevlisi. Dolayısıyla o kendisinin de bu konuyla alakalı ilerleyen zamanlarda kayda geçen kamera kayıtları olduğu için bu hali rapor etmesi gerektiğini söylüyor. Ama eşim bununla alakalı da korktuğu için bir sıkıntı yok diyerek geçiştiriyor. Burada sorguyu böyle alıyorlarmış diyor sadece. İfadesinde böyle yazmış. Tabii sonra nezarethaneye döndüğünde kendisine yapılanları tam üç tane arkadaşı ifadelerinde belirtiyor. İsmail Zencir Bey, Tanju Kaya Bey ve Emin Telli Bey kendisine bizzat gözleriyle bu haline şahit olmuşlardır ve şu an kendileri de bu suç duyurusunda ifade vermeye hazırlar, gördüklerine şahitlik yapmaya hazırlardır. Biz bu işi yani bu meseleyi nasıl belgelendiririz? Bunu iç hukukta da dış hukukta da nasıl bunu kayıt altına alabiliriz derdindeyiz aslında. Tabii eşim oradaki arkadaşlarına kendisine yapılanları anlatırken şöyle söylüyor ifadesinde. Bana verilen elektrikten sırtlarım ve kalçalarım acıyordu. Sırtımı göremiyordum. Yanımdaki kişilere sırtımı göremiyorum. Çok acıyor, yatamıyorum. Bir baksanıza dediğinde sırtını onlara açıyor, gösteriyor. Üçü de, üç kişi de aynı ifadeleri kullanıyor. Sırtı dehşet bir şekilde yanık halinde, kabarcıklar halinde, saçındaki düğümler topak topak olmuş bir halde, gözlerinin kan çanağına döndüğünü ve şuurunu kaybetmiş bir şekilde yaklaşık bir saat kadar konuşamadığını ifade ediyor arkadaşları, gören arkadaşları da. Ve ertesi güne kadar sabahleyine, hani sabaha karşı böyle sırt üstü yatamadığı için inleyerek yüzüstü ancak uykuya dalabildiğini söylüyor. Ve işkenceleri mesai bitiminden sonra, yani diğer üç kişi de aynı ifadeleri kullanmış, cümlelerinde aynen şu geçiyor: saat 6'dan sonra başlıyorlar ve ertesi sabaha kadar, mesai bitene başlayana kadar, akşam 6'dan sonra yapıyorlardı ne yapıyorlarsa. Tabii onun işkencesinin ilk, böyle her gün bu şekilde götürülmüş, nezaretten alınılıp tekrar tekrar her gün aynı şeyler yaşatılmış eşime. Yine bir gün WC'ye gittiğinde çok ciddi anlamda bir çamaşırında kan lekesi gördüğünü söylüyor. Ve bir gün görüşe gittiğimde, açık görüşte, bunu hiç unutmuyorum, eşimin gözümün içine bakamadan, yani artık ben bir evlat sahibi olamayacağım galiba diyerek, böyle ağlayarak, hani kendisi yapılan bu işkencenin dozunu anlamaya çalışıyordum. Çünkü o söylediği cümle o gün kafamda bir yerlere oturmamıştı, ama tabii bu ifadeleri ve bu yazmış olduğu işkenceyi rapor ettiğinde çok daha iyi anladım ben bu kelimenin ne anlama geldiğini. O kişi o gece işte yapılan nezaretten sorgu için çıkarıldığında haliyle sorgudan çıkarıldığı hali hiçbir değildi. İfadesini verdikten sonra yine ne diyor? Sonra ifadesinin avukatı nezaretine tabii bittiğini sanan eşim tekrar savcı tarafından, orada bulunanlar, memurlar tarafından tekrar sorguya alınıyor. Masanın üzerinde bulunan bir keçeli kalem, o keçeli kalem alınarak alnına hain yazılıyor. Alnına hain yazılıyor. Ve bunu yine ben eşimin kendi ağzından, kendi dilinden duyduğumda çok rencide olmuştum. Bir insan bunu kendi kendine uyduramaz herhalde. Yazdığı ifadelerin tabii belgelendirilmesi de çok şu anda mümkün görünmüyor. O hain yazısıyla fotoğrafı çekiliyor ve seni bütün yerel medyaya verip nasıl rezil edeceğimi gör bak deniliyor. Daha sonra oradaki odada bulunan herkese seslenilerek, herkes buraya iyi baksın, bu adam vatan hainidir diyerek rencide edilmeye devam ediliyor. Tabii inşallah söylenilen bu kelimeler, söylenilen bu cümleler zamanı, vakti ve günü geldiğinde gündeme gelir mi, hukuki anlamda bir karşılığı olur mu bilmiyoruz, ama bu yapılanların çok da kolay kolay unutulacağını sanmıyorum. Tabii eşim bu süreci psikolojik olarak yaklaşık bir yıl sonra bana anlattı. Psikolojik olarak ancak toparlamış olmalı ki bunları anlatmaya ancak gücünü, takatini toparladı diyebilirim. Tabii ben bu ifadeleri okuduğumda olayın üzerinden, ifade avukatın uyap kaydından, sistemden indirdiği şeyi de ben el yazısıyla okumuş bulundum. Orada da okuduğumda zaten bir müddet, uzun bir zaman kendime gelemedim. Beylere yapılan bu işkencelerin farkındaydık ama hiç kimse ses çıkartmadı, çıkartamadı. Kimse bunu belgelendirmeye ya da bunu hukuki anlamda bir sürece taşımaya belki de cesaret edemedi. Ama şu an ben, eşim de kendim de bunu hukuki bir süreç olarak suç duyurusunda bulunduk. Burada iç hukuku tüketip akabinde de yapılması gereken neresi, başvurulması gereken neresi varsa gerekli mercilere başvurumuzu yapıp bunu hukuki anlamdaki karşılığını, ülkemizdeki karşılığını görmek ve bunu kayıt altına alınmasını istiyorum. Sayın Gergerlioğlu'na ulaşmamın nedeni de buydu zaten. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunu meclise taşıyıp bir önerge olarak sundu ve bunu kayıt altına alınmasıyla alakalı da bir başlangıç oldu. Bir bana cesaret verdi. Bir yani vatandaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bana, benim gibilerine, belki de insan savunucuları, haklarını savunacak kişilerin böyle bize belki de destek olmaları anlamında, ülkemizdeki yapılan hukuksuzluklara bir yol bulup, bir çaresini bulup cesaretimi toplayarak bu ifademi vermek istedim. 17 Ekim gecesi o 5. kat bittikten sonra ben eşimi zaten uzun bir süre görmedim. Burada nezarete götürdükleri ana gelirsek, o gün belki son görüşüm diye, hakkını helal et diye ayrıldım. Yani o da öyle, ben de öyle. Ayrılırken helalleştik. Nereye gittiğimizi bilmediğimiz için. Belki o da ölecekti. Belki ben de yaşamayacağım. Hani giderken, ayrılırken ki ruh halimiz ikimizin de buydu. Ben senden razıyım. Hakkını helal et. Ayrıldık. Beni nezarete götürdüklerinde gece 2'yi geçiyordu. Biz 3 bayan götürüldük. İlk nezarete 3 bayan. Dedim ya, çocukları olanların aileleri beklenildiği için onlar geride kaldılar. Afyon Sahipada'da bir nezaret karakoluna götürdüler bizi. Onları Tem Şube'de merkezde tuttular. Ben yanımda gelen iki bayan arkadaşımla ayrı ayrı 3 hücreye aldılar bizi. Girdiğimiz anda zaten başladı her şey. Yani girerken bile artık nüfus cüzdanınızı teslim ettiniz. Bundan sonrası için nüfus cüzdanınızın ve kimliğinizin, yani vatandaşlığınızın, yani özgürlüğünüzün sonuna geldiniz. Yani bundan sonrası için hep soru işareti. Bilinmezlik, hep bir bilinmezlik. Ne olacak? Şimdi ne yapacağım? Girdik nezarete. Girdiğimiz anda şaşkınlık içerisinde, yani saatlerce o tek kişilik yatakta pis, yani lağımı taşmış, o lavabosu içerideydi, lağımı taşmış bir odada kendi başınıza 33 tane parmaklığı olan, saydım o sayıları da, onları da dedim herhalde bilerek böyle yapmışlar. Hiçbirisi birisinin yan tarafına görüş açısını gösterecek şekilde değil, görüş açınız bile ayarlanmış, yani hiçbir şeyi görmemeniz için. İçeriye girdiğimde arkadan gelen arkadaşlarımı bekliyorduk ve diğer 10 bayanın da hepsi geldiği zaman hepimizi üçer üçer birer nezarete koydular. Bir kişilik yatakta 3 kişi yattık. Bazen dönüşümlü yattık, uyuduk. Bazen 2 kişi yattı, bazen 3 kişi yattık. Ekmek arası sabah, öğlen, akşam ekmek arası, böyle yarım ekmek arası bir şeyler getiriyorlardı. Sabah domates, peynir, öğlen tavuk, hep tavuk. İçinde çok kötü kokmuş, böyle yiyebileceğiniz şeyde, kıvamda değil. Zaten mideniz bir şey almıyor, stresten, sinirden yiyeceğiniz bir şey olmuyor. Ailelerimiz
Kaç gün
gelmeye
sürdü peki
başladılar.
bu?
14 gün sürdü Zeynep Hanım.
14 gün boyunca
14
peki sizi sorguya mı alıyorlar ara ara? Neler yaşıyorsunuz?
İlk zamanlarda hiç kimseyi sorguya almadılar bayanlardan. Çünkü erkeklere göre şekillendireceklerdi. Yani ben bunu ne zaman anladım? Tabii bu süreci bitirdikten sonra anlıyorsunuz bunu. Neden 14 gün bekliyorsunuz? Bekletildiğimizin farkındaydık. Çünkü eşlerimize ciddi anlamda ifade almaları, ifade vermeleri uzun sürecekti ve bizi de aynı anda tutukladıkları için aynı süreci biz de bekliyorduk aslında. Hepimizi de kurbanlık koyun gibi dizdiler gibi düşünün. Dakikamızı, saatimizi, saniyemizi bilmeden ne olacak? Her an çağırıp beni ifadeye götürebilirler korkusuyla. Ne yapacağım, ne anlatacağım, ne söyleyeceğim, ne soracaklar? Bu endişeyle yaşıyorsunuz zaten. Tabii ilk ifadeye giden bir abi geldi. Sorduklarını falan anlattı. Bize gerçekten çok korkunç geldi. Yani sordukları sorular bir ev hanımına sorulacak sorular değildi çünkü. Yani
Ne soruyorlar?
sen orada işte senin bir terör örgütü mensubu olduğunu ve bunu iddia etmekle kalmayıp belgelediklerini, tescillediklerini söylüyorlar. Yani ben bir
Size
gömlek
hazır
almış.
tutanakları mı imzalatmaya çalışıyorlar? İfadenizde böyle şeyler de vardı.
Evet,
Hazırlanmış tutanaklar var ve imzalatmaya çalışıyorlar. Neler vardı o tutanakta? Siz imzalamak istemiyorsunuz. Neden?
evimize geldiklerinde yazdıkları tutanağı ben okumak istedim. Yani imza atmamı söylediler çünkü ilk önce eşime söylediler. Eşim imzalamayacağını söyledi. Çünkü şuurunu kaybetmişti artık. O kadar çok beynine darp yedi, o kadar gözü okuyabilecek durumda bile değildi zaten. Okutmadılar. Ne okuyacaksın? İmzala deyip geç dediler yani. İmzalamayacağını söyledi. Ben de aynı şekilde yani okumak istedim. Okuyarak imza atmak istiyorum dedim. Gerek yok dediler. İmzalayacak mısın, imzalamayacak mısın? İmzalamıyorum öyleyse dedim. Dolayısıyla orada bir fasıla atlattık. Evdeki durum böyle oldu. Tabii gittiğimizde, ifadeye girdiğimizde de beni 3 saat kadar ifadede tuttular ilk. Tarihini de hemen orada yazdığım ifademde de var. İlk ifademe cumartesi günü gittim sanırım. Bekledirdik yani. Salı gününden cumartesiye kadar bekletildik. 3 saat boyunca orada ben koridorda otururken avukatımın geleceğini bekliyorum. Avukatımın gelmesini istiyorum. Bizim ailelerimiz avukat tutmuşlar kendi çabaları ve gayretleriyle. Burada da zaten çok ciddi bir baskı oluştu. Baştan başlamıştı, orada da devam etti. Avukatının gelmesine gerek yok, beklemene gerek yok. Biz başlayalım. Başlayalım, hemen başlayalım. Yani oldu bittiye mi getirmeye anlamadım. Hani oldu bittiye getirmek istediler biraz. Söylemek istedikleri şeyleri hani böyle sazan mı tutuyorlar sandılar bilmiyorum. Atlayacağımı düşündüler her şeye. Garip garip cümlelerle sizi oltaya almaya çalışıyorlar. Bak, evlatlarını düşün. Yani kendini düşünmüyorsan evlatlarını düşün. Olmuş olabilir, sohbetine gitmiş olabilirsin. Ya da ne bileyim, Kur'an öğretmiş olabilirsin. Yani kermese gitmiş olabilirsin. Olabilirsin, yaptım diyebilirsin bunları. Bak, bunları dersen zaten hiçbir şey olmayacak. Zaten hiçbir şey yaşatmayacağız. Ama yok bunlara yapmadım, gitmedim dersen, bak 3 çocuğun var arkanda. Kendine acımıyorsan 3 çocuğuna acı. Tabii oradan çıkarken 14 bayan tekrar, 10 bayan tekrar hastaneye gidildi, götürüldü. Ve orada da görüntüler, kameralar, flaşlar patlamaya başladı. Çünkü Afyon'da ciddi bir operasyon olmuş. Yani bu onlar için bir bayram edasındaydı, bir bayram havasındaydı. Hastaneye girdik, adliyeye götürüldük. Adliyede de uzun bir bekleyiş yani öğleden sonra bir gibi 12.30 bir gibi hiç unutmuyorum öğlen yemeği saatiydi çünkü herkes yemek söylüyordu. Gece 12'ye kadar da adliye binasında beklemek durumunda kaldık. Bizi sulh cezaya çıkarttılar. 33 kişiyi tek tek içeriye öncelikle ikametgah bilgilerimiz vesaire alındı. Tek tek söylenildi. 2 dakikalık, 3 dakikalık hepimizi tek tek içeriye mahkeme salonuna çağırıp evet terör örgütü üyeliği olduğu düşünülüyor. Senin hakkında böyle bir yorum, böyle bir istinat var. Terör örgütü üye olmayı kabul ediyor musun? Bu konuda ne düşünüyorsun? Tek soru ve tek cevap istiyorlar. Ben 3 çocuk annesiyim, bir ev hanımıyım. Ve bu terör örgütüyle hiçbir ilgim, alakam yoktur. Tek cümle. Giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Giriyorsunuz,
Ve sonra
çıkıyorsunuz. Soru tek.
tutuklanıyorsunuz.
Aynen. Herkes böyle girdi çıktı ve gece 11'e kadar bu şekilde devam eden tek sorulu cevaplı mahkememiz gece sulh cezanın salon, bekleme salonunda bakın çok komik. O kadar komik ki bekleme salonunda U şeklinde bütün herkes dizildi. TEM'deki şubedeki herkes aralara dizildi, aralarımıza serpiştirildi. Mahkeme başkanı ortaya geldi ve müzekkereyi açtı, elinde bir kağıt, falan falanın denetimliliğine, işte diğerlerinin tutukluluğunun devamına dedi ve mahkeme bitti. Sandılar ki bayılacağız, ayılacağız, ortalık kargaşa çıkacak. O TEM'deki şubedekiler de bize müdahale edecekler. Maalesef öyle bir manzara olmadı ve şaşkınlık içerisinde bizi izlediler. Eşimin yanına gittim son kez. Beraber aynı alanda, aynı mahkemede, aynı şeyde olmak da ayrı bir şey. Dedi ki yani seni bırakacaklarını söylemişlerdi. Çok acı. Seni bırakacaklarını söylemişlerdi. Vay, yani kandırıldım kelimesi, kandırıldım cümlesi. Ne kadar ne söylenilirse söylensin artık onlara güvenemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Ne yaparlarsa yapsınlar, güven sarsıldı bir kere. Tutuklanıp gece 12'de cezaevine taşındık ve cezaevine girdiğimiz ilk dakikada aranma vesaire, bu tabii hep anlatılır. Çok kötü, çok çirkin bir arama tarama şekli. Girdik, ona da alıştık artık. İçeriye, odaya girdiğimizde de nezaretten çıkıp oraya girmemiz, oh be, çok şükür.
Yani o aramalar geçtiğimiz günlerde genç kızlara yapılan aramalar gibi aramalar mı? İşkence şeklinde bir arama mı yapılıyor
Evet.
Müberra Hanım? Siz
Evet.
de bunu
Hatta
yaşadınız.
şu, yani bunu bugün burada konuşmak istiyorum. Çok rahatlamak, yani içimdeki bütün her şeyi söyleyeyim de sonra unuturum belki diye kayıt altına almak
Buyurun.
gerçekten şu an benim
Buyurun
için
lütfen.
çok önemli. Çırılçıplak bir bayansınız ve çırılçıplak soyunmanız isteniliyor. Ve o halde sizi kardeşiniz bile görmemiştir. Yani hiç kimsenin, o halde kimsenin sizi, doktora gittiğinizde bile çok utanırsınız. Doktora gittiğinizde dahi, yani bir göğüs cerrahına ya da bir kadın doğumcuya gittiğinizde çok müthiş derecede bir edebe, ahlaka sahibiz biz. Yani orada bile muazzam bir edeple oturur kalkarsınız ve utanç içerisinde çıkarsınız. Burada hani alışılmış bir şey olmadığı için belki de oraya girmenin belki de ilk acı ve soğuk tarafı, acıtan kısmı da bu. Çırılçıplak soyunuyorsunuz ve 3 kez otur kalk otur kalk. Yani bu çok çirkin bir davranış. Hani rencide olunacak en kötü noktaya gelip getiriliyorsunuz ve o haldesiniz. Giyinip içeriye girdiğinizde de artık çok şükür bitti diyorsunuz. Eziyet bitti diyorsunuz. Ve ben bunu iç mektup durumu oluyor. Biz aynı cezaevinde 15 gün kaldık eşimle. Afyon E tipi kapalı cezaevinde. Orada kaldığımızda da ben bunu iç mektupta eşime yolladığım mektuba yazdığım zaman neler yaşadığımızı, neler olması gerek, hani o güne kadar o 14 günü anlattım. İçeriye girerken ki aramayı anlattım. Mektubum bana geri geldi. Uyarı aldım gardiyanlar tarafından. Gardiyan bana diyor ki, bunu gerçekten yaşadın mı? Evet yaşadım. Yani tabii bunu aramayı yapan bir başka memur olduğu için bunu gerçekten yaşadın mı diye bana soruyor. Evet yaşadım. Peki diyor, bana 3 çocuğun üzerine yemin edebilir misin? Evet dedim, yemin edebilirim. Anadan üryan bir şekilde orada arama yapıldım kelimesi neden sizi bu kadar rahatsız etti acaba dedim. Kelime yanlış bir kelime değil. Hayır dedi. Cezaevi kuralları gereği bu cümleyi bu şekilde bu detayı burada anlatamazsınız. Cezaevinin içerisini çizmek yasak. Oturduğun, yattığın ortamı resmetmek ya da tasnif etmek yasak.
Sanıyor. Peki
Evet.
son olarak neler söylersiniz Müberra Hanım? Siz şimdi tahliye oldunuz ama Murat Bey hala cezaevinde. Covid'den dolayı açık görüşte yapamıyorsunuz. Kendisiyle telefonla görüşebiliyorsunuz kapalı görüşlerde. En son görüştüğünüzde durumu nasıldı? Mahkemesi sonuçlandı mı? Son durum nasıl?
Benim cezaevinde tahliyem sonrasında 14 ay tutukluluğum var. Antalya Bölge Mahkemesi beni tahliye etti. 8 yıl 1 ay ben ceza aldım. 8 yıl 9 ay da eşim ceza aldı. Şu an dosyamız, ikimizi de aynı dosyada yargılanıyoruz. Hala aynı dosya devam ediyor. Açık Yargıtay sürecindeyiz. İstinaf onayladı. Yargıtay'da da arşivde görünüyor şu anda. Yaklaşık 1 yıl oldu Yargıtay süreci başlayalı. Ben de bekliyorum, hani 1 yıl içerisinde cevap bu şekilde arşive kadar geldi. 1 yıl sonra ne olacağımı bilmiyorum. Benimle beraber cezaevine giren arkadaşlarım tutuklanmaya, geri girmeye başladılar. Çünkü mahkeme dosyaları kapandı. Ya istinaf onayladı, Yargıtay onayladı ve geri yatması gereken cezasını yatmak için geriye döndüler 2 kişi. Ve ben de şu an bunun korkusu ve korkusuzluğu arasındayım. 14 ay hiç kolay geçmedi. Ödemiş, İzmir ödemiş M tipi de benim için ayrı bir tecrübe oldu. 41 kişiyle 14 kişilik bir koğuşta kaldık. Yanımızda PKK'lı bir terör üyesi, terör bağımsız, kendisini bağımsızlığını ilan etmiş bir kadınla bir ay boyunca aynı cezaevini paylaştık. O da ayrı bir renk kattı, ayrı bir tecrübe kattı bize. Çünkü bizi kimlerle aynı kefeye koyduklarını gördük. Bizi kimlerle aynı kefede tuttuklarını gördük. Çok komik sorular soruldu. Biz de tabii merakımızdan sorduk. Şu an eşim Yargıtay'da beklenilen dosyada Yargıtay'ın bozma kararını ümit ediyoruz. Çünkü Ömer Gergerlioğlu'na bu dosyayı gönderdiğim zaman mecliste sundu ve bu önerge reddedildi. Söylemleri ve ifadeleri kaba ve maalesef incitici bulundu. Ben de bunu şöyle sesleniyorum. Acaba bir işkence ya da bir kaba kuvvet daha kibar nasıl anlatılabilir? Kibarcası nasıldır bunun? Yapılan işkencenin, dövülen, sövülen, onun rengi, kelimesi acaba hangi renkte, acaba hangi kelimelerde telaffuz edilir? Bilmiyorum. Ve ben de bugün önümde ne yaşayacağımı, hangi süreçte beni neler beklediğini bilmiyorum. Bilmediğim için şu an işkence zaman aşımına uğramaz. Benim de elim kolum bağlanmadan bir hukuki bir süreç, suç duyurusunda bulunarak, eşim de suç duyurusunda bulundu bu konuda. Dosyaları topladık, şahitler de var, 3-4 kişinin beyanı var. İstenilirse mahkemeye de ifade vermeye hazırlar. İç hukuku bitirip öncelikle, daha sonra Birleşmiş Milletler'e kadar bu hukuki süreci sürdürmek istiyorum. Elimden ne geliyorsa, çünkü ben tutuklandığım zaman benim bu dosyalarımı takip edebilecek, benim bu dosyalarımın kimden, nereden ne alınacağını götürüp yazıp çizip teslim edebilecek kapasitede bir bilgili ve çevremde bu kadar yeterli bilgiye sahip kimse yok. Bana yardımcı olabilecek kimse olmadığı için avukatlarımız da bu konuda, onların da ülkemizde elleri kolları bağlı. Onlar da bir şey yapamıyorlar. Ve ben avukatıma işkenceyle alakalı başvuruda bulunmak istediğimi beyan ettiğim zaman onun da söylediği tek cümle şu: biz işkencenin zaman aşımına uğramadığını ve bunun hukuki olarak hiçbir zaman gündemden düşmeyeceğini söylüyorlar. Ama ben ülkemdeki yaşanan hukuka, yaşanılan bu anayasal sürece hiçbir güvenim kalmadı ki. Her şeyin üzerine toprak atabiliyorlar. Her şeyi öldü bittiye getirebiliyorlar. Kimsenin hayatı, kimsenin evladı, kimsenin rızkı hiç kimsenin umrunda değil zaten. Ve ben bugün elimden gelen ne varsa hukuki olarak her şeyi iç hukuku da dış hukuku da çaresizliğim değil bu. Çaresizlikten de değil. Bana bunu yapmam gerektiğini devletim öğretti. Bana bu süreci devletimin yetiştirdiği ve bu kademede eğitim verdiği hukuk danışmanları, avukatlar ve savcılar, hakimler bu aşamaları söylüyorlar. Ve ben yaşamıyorum ki, bu süreci savcılar da yaşıyor, hakimler de, avukatlar da yaşıyor. Dolayısıyla ben de elimden geldiği kadar, artık avukat kadar bilgili ve bilinçli olduk biz ülkemizde. Girmediğimiz emniyet, bilmediğimiz birim, adliyede girmediğimiz hukuki bir kanal kalmadı. Şimdiye kadar emniyetin önünden sadece trafik için girdiğimiz, ehliyet belgesi için girdiğimiz tek bir seferliğine ait, bakın, trafik cezamız bile yoktur. Buna rağmen artık emniyetin ve adliye sarayının nasıl olduğunu hukukçular kadar biliyor olduk. Ben bir ev hanımıyım. Ben bu kadar biliyorsam, ben bu kadar öğrendiysem, benden daha bilgili, daha eğitim almış büyük insanlar daha farklı bakıyorlardır umarım. Ama ben hukuki olarak, iç hukuku ve dış hukuku bu konuda, bu işkence süresi adına kayıt altına alınmasıyla alakalı gerek evrakları, gerek sözlü, gerek yazılı bütün ifadelerimi verdim. Olması gereken adımları atmaya, eşimin de aynı şekilde içeride olması, suç duyurusunda bulunması ve bunun başlatıldığında buradan söylemiş olayım. Bu da tabii ki hukuki süreç anlamında olması gereken aşamaların her adımında gerekli ve yetkili mercilere başvurduğumuzu burada ifade etmek istiyorum.
Evet.
Hukuk dışı, hukuka aykırı hiçbir adım atmıyoruz. Bundan önce, hayatımızın bundan önceki geçen döneminde de bu böyleydi. Bundan sonraki döneminde de bu böyle olacak. Hukuka karşı, adalete karşı hiçbir şekilde ters bir durum, tutum ve davranışımız olmamıştır, olmayacaktır. Babamın tek bir cümlesini hatırlıyorum. Beni nezaretten alıp emniyete ifadeye aldıkları gün, oradaki beni ifadeye alan beyefendiye söylediği cümle şuydu. Bak, senin bu kızın ifadesini şöyle verirse kurtulacak. Ama vermiyor, inat ediyor bizimle. İnatlaşıyor dediğinde babam, eğer benim evladım vatanına, milletine zarar verecek bir şey yapmış ise silahı verin, ben kendi evladımı, ben kendim vururum. Eğer ben evladımı biliyorum, ben evladımı tanıyorum, ben evladımı vatan ve millet uğruna Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'yla kol kola girmiş siyasi bir süreçte beraber bu davanın uğrunda bir şeylerini feda etmiş bir insan benim babam. Ve bugün aynı şekilde o günkü hukuksuzluklar, 80'li yılların da hukuksuzluklarıyla beraber yaşanan şeylerin devir daim etmesiyle babamın benim orada o gün, eğer benim evlatlarım, oğlum diyor, damadım demiyor, oğlundan da emin, kızından da emin, eğer devletine, milletine zarar verecek terörist yaftasıyla yaftaladığınız şekilde elinde silahı, bombası, tüfeği var, birilerini vurmuşlar, öldürmüşler, teşvik etmişler, kayıtlı belge getirin, bulun, Allah şahit, iki kaşının ortasından ben vururum evladımı dedi babam. Bu kadar kolay değil bu cümle. Bu cümleyi söylemek bu kadar basit bir cümle değil bir baba için. Bu işkencelerin, bu eziyetlerin, bu sıkıntıların hepsi eşimi gören 3 tane canlı tahliye olmuş şu anda. Yanında nezarette birlikte kaldığı 3 arkadaşı var. Biz 33 kişi operasyonla tutuklandık. 10 tanesi bayan, gerisi erkekti. Bunların içerisinden sadece bir kişi bulunulduğu nezarethanede yer olmadığı için çevre ilçelere dağıtılmıştı. Tabii çevre ilçelere dağıtılan beylerden bir tanesi, çok ciddi işkence görenlerden bir tanesi, Salim Kütük isminde bir beyefendi. Sinan Paşa Devlet Hastanesi'nde darp raporu almış. Şimdi ben bunu sadece eşime en son işte yaklaşık 1 ay 2 ay önce görüşe gittiğimde ve böyle bir suç duyurusunda bulunacağımızı beraber konuşurken bu cümleler öğrenildi, ortaya çıktı. Tabii operasyon sonrasında herkes aynı cezaevinde uzun bir süre beraber tutuklu kaldıkları için kime ne yapıldığı biliniyordu. Aralarında konuşulmuştu ve birbirlerine şahit olmuşlardı bu kişiler. Tabii Salim Kütük de bunlardan bir tanesiydi. Kendisi Sinan Paşa nezarethanesine götürüldüğünde şanslılardan diyorum artık ben ona. Çünkü 33 insanın içerisinde sadece bir kişiye darp raporu ve eziyet işkence gördüğüne dair sağlık raporu yazılmıştı ve tek kişi oydu. O da vicdanlı bir nezaret memuruna denk gelmiş olmalı ki nezaret gittiği Sinan Paşa Emniyet Müdürlüğü'ndeki amirin onu içeriye girerken gördüğü hali, ben seni buraya bu şekilde alırsam benim memuriyetim ya da benim geleceğim hakkında ben problem yaşarım. Onun da endişesi, korkusu haklı olarak onu Sinan Paşa Devlet Hastanesi'ne gönderiyor. O kişinin de vicdanlı bir doktora denk gelmesi, 33 kişi içerisinden sadece bir insanın vicdanıyla hareket eden bir doktorun orada rapor etmesiyle sadece belgelenebilen tek isim, tek şahıs. Ve şu an o eşiyle telefonla görüşme şansı buldum. Eşine ulaştım. Eşinin bile şu ana kadar 36 ay olacak neredeyse, bunların yapılan işkencelerin hiçbirisinden haberi olmadı. Ta ki ben kendisiyle, eşiyle görüşüp ben böyle bir suç duyurusunda bulunacağım. Bu suç duyurusunda bulunmam için bana sizin eşinizin raporu lazım. Başvuru yapacağım. Çünkü bunu delil ve doküman olarak sunmam gerekiyor. Ve delil ve doküman olarak sadece bu size verilmiş. Bunun da hukuki bir açıklaması genele bakacak anlamda pek bir şey ifade etmeyebilir belki ama o gün aynı doktora, aynı şartlarda, aynı gün ve dakika zaman diliminde aynı yaşanan işkence ve eziyetleri sadece belgelendiren şey buydu. Hukuki olarak bunun da o aynı operasyonda yaşananları belgelendirecek evrak onda. Bunu belki sebep kılarak ben de Yargıtay'a o daha sonrasında gerekli mercilere, gerekli mahkemelere bunu belgelendirmek için onu kullanmak istedim. Ve bayandan rica ettim. Eşinizin darp raporuyla alakalı e-nabız sisteminde kayıtlı olan işkence ve darp raporunu alabilir miyiz diye. Bayanın da haberi olmadığı için kendisi de bu anlamda avukatına sordu. Avukatının da yeni tutmuş olması, onların da Yargıtay aşamasında olan dosyalarının belki de seyrini değiştirecek bir hadise olduğunu ve bununla alakalı da bana teşekkür etti kendisi de. İnanan insanlar hiçbir şeyi yani anlatmadığı müddetçe, anlatmadığı takdirde hiçbir şey gün yüzüne çıkmayacak, gün yüzüne kavuşmayacak, aydınlığa kavuşmayacak. Ben hani o Salim Bey'in eşiyle görüşmem dolayısıyla kendim adına, belgelendirme adına ilk önce iç hukuku daha sonra Birleşmiş Milletler'e başvuracağım anlamında ben kendisine izah etmiştim. Dolayısıyla kendileri de şu anda Yargıtay'da olan şu dosyalarının bu belgeyle, bu raporla bozma kararına bile gidip eşinin tahliye olacağı ümidiyle şu an yaşamakta. Bu da benim için bir mutluluk kaynağı oldu. İnanın benim için de bir ümit kaynağı, onun için de bir ümit kaynağı. Niye bu kadar sevinelim bir işkence raporunu belgelendirdik diye? İşte yaşadığımız konum ve imkanlar dahilinde bu kadarcık bizi mutlu etme kafi geliyor. Hiçbir şey saklı hani kalsın, üstü örtülsün gibi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden belki de çıkış yolları aramaktayız. Elimizden ne geliyorsa yapma gayreti içerisindeyiz. O yüzden bu hukuki süreçte ben olması gereken neyse onu yapmak durumundayım. Korku ile korkusuzluk arasında ne yaşayacağımı bilmediğim şu ülkemin acı şu durumun şu tablonun içerisinden sesleniyorum. Lütfen ama lütfen. Son dönemde eşimin sağlık durumu da çok ciddi sıkıntıya girdi. Koğuşlarında güneş almadıkları için, havalandırması olmadığı için 2 yıla yakın D19 koğuşunda güneş görmedikleri için COVID-19 hastalığına yakalandılar. Koğuşacak. 24 kişi tam koğuş olarak hastalık oldular. Ve onları bir anda cezaevinde tek koğuşta çıktı bu. Tek cezaevinin güneş almayan, hava almayan atmosferinde yaşandı bu olay. Cezaevinden direkt hastaneye tomografisi çekilip yeni inşaat halinde Afyon T tipi yapıldı, 2000 kişilik. İnşaat halinde hiç kimsenin daha önce girmediği tozlu, topraklı, pislik içerisine eşimi bir kere daha ölüme terk ettiler. Ama ben biliyorum ki yaradan Rabbim o gün o işkenceyle öldürmeyen o Allah, o gün o işkenceyle öldürmeyen koruyan o Rabbim, o bir damlacık dünyadaki ağırlığı 1 gram bile olmayan o Covid virüsünün de üstesinden geldi. Allah'ın izni ve inayetiyle orada korunuyor ve orada da bu hastalığı yendi. Şu an atlattı çok şükür. Daha henüz Temmuz ayı başında hastalığını yenmiş durumda. Ben pazartesi günü görüşte dimdik ayakta onu hayatta ve canlı sağlıklı görüyor olmam benim en büyük şükür sebebim şu anda. Evlatlarıma
Evet.
hala babanız var diyebiliyorum. Evlatlarıma hala babanız yaşıyor, sesinizi duyabiliyoruz, hamdolsun diyebiliyorum.
Müber Hanım, inşallah en kısa zamanda bu hukuksuzluk son bulur ve eşiniz tahliye olur ve aile birleşiminiz gerçekleşmiş olur. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldınız, yaşadıklarınızı anlattınız. Tekrar o acıları tekrardan hissettiniz. Sizi üzmek istemeyiz ama bir taraftan da bu yaşanan işkenceler anlatılması da gerekiyor. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Bu anlatılmış ama anlatılamamış, daha dağın görünmeyen kısmı, buzdağının görünmeyen kısmı derler ya, bu küçücük bir kısmı. İnanın benim yaşadıklarımın çok daha fazlasını, çok daha kötüsünü yaşayanlar var. Ama insanlara hak veriyorum, korkuyorlar. Korktukları için kimse kimseye bir şey anlatmak, bir yerde bir şey paylaşmak, bir yerde sesini duyurmak ya da bir yere yazıp bile, yazılı olarak ifade vermekten bile korkuyorlar Zeynep Hanım. İnanın korkunun burada haddi hesabı yok artık. Korkulacak şey o kadar çok fazla ki.
Evet, siz az önce de dediğiniz gibi artık iç hukuk yollarını tamamen tüketip sonra dış hukuk yollarına başvurmak ve sonra beklemekten başka çaremiz yok diyorsunuz ve yaşadıklarınızı da anlatıyorsunuz. Umuyoruz bu hukuksuzluklar son bulur Müberra Hanım. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız
İnşallah.
için.
Teşekkür ediyorum. Ben de bugün size bunları anlatmakla, acımı tazelemek değil, benim gibi olan daha nicelerine iç hukuku bitirin, daha sonra dış hukuk yollarına bakın. En söyleyebileceğim en büyük mesaj bu. O yüzden ben de burada bugün konuşuyor olmanın verdiği rahatlıkla, ne olacak korkusu içinde değil de olması gerekenleri, yapmamız gerekenleri yapmamız adına gayret ettiğimi, çaba sarf ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bunun
Çok
dışında
teşekkür ederiz.
acılar artık bir buçuk
Evet.
yıllık bir tedaviyle atlatıldı, daha geçtik o evreleri. Çok şükür.
Evet.
Ama çok zor bir
Evet.
süreç. Umarım faydalı olur. Umarım sizler için de bizlere dua etmenize vesile olur. Çok teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için.
Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, hala cezaevinde olan Murat Başçu beyefendinin eşi Müberra Hanım bizlerle birlikteydi ve yaşadıklarını anlattı. Tekrar birlikte oluncaya dek hoşça kalın.